sesfeyiz.com sitesiyle istediğimiz milletvekiline ulaşabilir, öneri sunabilir, meclis gündemini takip edebilir, kampanya başlatabilir, yasamanın bir parçası olabiliriz. Artık sesimiz mecliste.
Merhabalar. Kuluçka Podcast'in bu bölümünde ben Kaan Şeker, konuğum Atahan Yılmazer'le birlikte bir İstanbul masalı üzerine konuşacağız.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Öncelikle Atahan hoş geldin.
Hoş bulduk Kaan. Fiziken olmasa da uzunca bir aradan sonra senin olmak çok güzel.
Ya bizim için de öyle, benim için de öyle. Karantina günlerinde en azından internet üzerinden böyle bir yayın yapalım istedik.
Evet.
Bizim geçen hafta yaptığımız Yeditepe İstanbul üzerine bölümden sonra bir de bir İstanbul masalı konuşalım demiştik. Öyle konuşmuştuk seninle.
Evet.
Bugüne fırsatmış.
Evet.
Nasıl geçiyor karantina günleri?
Karantina günleri tabii konuşacağımız konudan da anlaşılacağı üzere hani okuyoruz işte böyle kısmen körelmemek için bir şeyler yapıyoruz, gündemi takip ediyoruz derken kısmen de biraz nostalji yapıyoruz. Her insan gibidir diye tahmin ediyorum. Nostalji yaparken de böyle eski dizilere falan merak salınıyor. Bugünkü muhabbet de zaten oradan çıkmış bir şey. Karantina günleri biraz tabii hani zorlanmaya başladığımız vakitler artık yavaş yavaş. Uzunca bir vakitte evdeyiz. Hareket halinde değiliz. Hani eğer işlerimiz varsa da mümkün mertebe evden yapmaya çalışıyoruz. Hani bu ister istemez biraz zorluyor ama gene de umarım bugünlerin bir an önce geçip tekrardan eski hep beraber olduğumuz günlere döneriz, sağlıklı günlere döneriz diye umut ederek bekliyoruz. Senin nasıl geçiyor?
3 aşağı 5 yukarı aynı hepimizde olduğu gibi
değil mi? Evet.
Az önce söylediğin nostaljiyle alakalı kısımdan aslında başlayalım isterim.
Evet.
Tabii kriz anlarında bugün ve haliyle gelecek ile olan ilişkimiz karamsarlaşıyor.
Evet.
Nostalji tabii böyle anlarda da hepimiz için en tercih edilebilir sığınak oluyor. Bunun en tercih edilebilir kolları da tabii diziler, çocukluğumuzu anımsatan, belki işte ilk gençliğimize temas eden o dizilere dönmek istiyoruz, dönmeyi arzu ediyoruz.
Evet.
Bir İstanbul Masalı da böyle bir yerde duruyor aslında bizim yaş grubumuz için, öyle söyleyebiliriz. Sana tam buradan bir şey sorarak başlamak isterim aslında. Bu 90'lar sonu itibariyle yani yine bir 2001 kriziyle belki özdeşleştirebileceğimiz bir yerden okuyalım istiyorum. 90'lar sonu ile ve 2001 krizinden sonra bu diziler nasıl bir noktaya evrildi sence? Yeditepe İstanbul da bizim için aslında böyle bir yerde duruyordu. Şimdi, 2001 sonrası diziler ne noktaya geldi? Nasıl bir hayatı anlatıyorlardı bize?
Nasıl bir hayatı anlatıyorlardı bize? Öncelikle evet buradan başlamak bence de mantıklı olur. Şimdi 90'ların dizilerinin ana teması genelde mahalle kültüründe geçen dayanışmayla bizim şehirdeki o dayanışma kültürünün sıcaklığını anlatan tatlı güzel yapımlardı. Ve bizim hayal meyal hatırladığımız bizden önceki kuşağın hani gençliğinin sıcak zamanlarını hatırlatan yapımlar olarak devam ederken özellikle 2001 krizi sonrası tabii tüm dünyada bir sınırların açıldığı, iletişimin hani entegrasyonun başladığı zaman
küreselleşme.
Kesinlikle. Hani ticari anlamda, sosyolojik anlamda en önemlisi internetin daha hızlı kullanılması, yayınların daha hızlı birbirine gidip gelmesi, toplumların birbirine değmesiyle birlikte yeni bir süreçti 2001 krizi sonrası. Ve otomatikmen de bir noktada küreselleşmeye doğru bizim ülkemizde yol almaya başladı. O dönemki politik konjektür de zaten böyle bir yerdeydi. O noktadan sonra da bizim sanat hayatında da tabii
derviş
bu...
kanunları.
Pardon Kaan.
Derviş kanunlarıyla
evet. Ekonomi hayatta bir kısım değişikliklerin olduğu zamanlardı. Otomatikmen tabii bu sanata da yansıdı Türkiye'de. Yani sosyolojik durumlar, sosyoekonomik durumlar ister istemez sanata yansıyor. Toplumun yaşadığı o çelişkiler, toplumun yaşadığı o kafa karışıklıkları ister istemez dizilere, sanata, filmlere, müziklere bile yansıyor. O dönemde ortaya çıkmış dizilerden bir tanesi Bir İstanbul Masalı. Orada da şunu görüyoruz. Artık bir küresel sanat akımının getirdiği bir şey var. Hani filmlerin yanında, sanatın yanında bir piyasa, yani dizilerin, filmlerin piyasasının olması, işte bunun pazarlanması, bunun yayından gelen...
Tabii bu aslında yeni de değil pek çok noktada. Kültür endüstrisi dediğimiz kavramın işte Frankfurt Okulu'yla birlikte daha bizim gördüğümüz.
2000'lerin başında ilk karşımıza çıkan dizilerden bir tanesidir mesela bu. Özellikle hani güzel yapımların yanında, sanatın yanında artık piyasayı, marka, özellikle markalaşan filmlerin, markalaşan dizilerin çekilme ihtiyacı. Çünkü Hollywood'un 1950'lerden 60'lardan beri hani Amerikan kültür endüstrisinin inşa ettiği bir şeydi bu. Özellikle büyük piyasa getirisi olan filmler, sanat yapımları, eserler, diziler vesaire. Bugün 2000'lerin başı itibariyle de Türkiye'de dizilerin de artık o piyasa ve özellikle marka değeri olan yapımlara doğru evrildiğini görüyoruz. O dönemde sadece Bir İstanbul Masalı diye Kurtlar Vadisi'nin de atıyorum girdiği bir dönemde. O da biliyorsun marka değeri, piyasa değeri yüksek bir yapımdı. Bütçesi olsun, oyuncu kadrosu olsun. Öyle bir yapımdı. Örnek olarak verecek olursak yani bir piyasalaşmanın ve marka değerinin de hedeflendiği yapımlara evrildiğini görüyoruz. 2000'ler başında bunları görüyoruz. 2003 senesinde çıkmış dizi. Bugünlere geldiğimizde de zaten bugün birçok yapım özellikle izlenme oranına, yarattığı marka değerine, reklam gelirlerine vesaire hesap kitabı alınarak çekilmeye başlanıyor. Ona göre kaleme alınıyor. Ona göre
peki Atan,
o sürecin başlangıcı.
Şöyle bir şey sorabilir miyim?
Tabii.
Şunu sormak istiyorum. Tam burada kriz anlarında gelecekle olan ilişkimizin işte nasıl bir karamsarlığa düştüğünü söyledik ya az önce.
Evet.
Peki 2001 krizi sonrası Bir İstanbul Masalı bunu değerlendirecek olursak halk gerçekten böyle bir masala mı ihtiyaç duyuyordu? Böyle bir anlatıya mı ihtiyaç duyuyordu?
Sence? Böyle bir anlatıya mı ihtiyaç duyuyordu?
Ya da böyle bir ihtiyaç var mıydı?
Böyle bir ihtiyaç var mıydı? Ya çok güzel bir soru. Şimdi 2000 öncesi dizilerinde en çok izlenen dizilere dikkate aldığımızda Süper Baba gibi, Baba Evi gibi hep böyle küçük çekirdek aile yapılarında geçen ve mahallenin eşin dostunun dayanışmasıyla atlatılan toplumsal problemler işlenirken işte Bir İstanbul Masalı'yla bir holding, bir hayatı mesela gündeme geliyor. Ve holdingin patronlarının köşkünde geçen, hemen müştemilatlarında olan da onların emrinde çalışan insanların hayatının kesişmesiyle başlayan bir hikaye. O dönem Türkiye'nin de atıyorum bu dışarıya açıldığı ekonominin de yavaş yavaş hani diğer ülkelerle entegre olduğu zamanlardı. Otomatikman bu kültürün de konuşulmaya başlaması, hani dizilerde görülmesi gayet doğal bir şey. O dönem zaten
yani şey diyebilir miyiz Atan, bölüyorum ama bu 90'lardaki ticari işletmeler anonim şirketlere mi dönüştü 2000'lerde?
Aslında evet, kısmen öyle. Hani yani konuyu çok tatmadı, sadece çok kısa bir şey diyeceğim. Hani 2000'lerden önce bankaların iflas edebildiği bir dönemken 2000'lerden sonra bugün bakıyorsun en fazla finans sektörü yükselmiş. Bugün geldiğimiz 2020 itibariyle falan. Ya o dönemde hani yeni bir evreye, yeni bir ekonomik düzene, yeni bir sosyoekonomik bir düzene geçiş varken dizilerde de bunun etkilerinin görülmesi gayet de doğal. Yani 2003 yılında da Bir İstanbul Masalı'nda böyle bir hikayeden başlıyor hikaye. Ya bu olayı buradan okuyabiliriz diye düşünüyorum.
Anladım. Şeyde aslında tamamlayıcı okuma olarak da benim aklıma şey geldi. Bin Bir Gece geldi akabinde bir dizi olarak. Bilmiyorum yıl olarak nereye tekabül ediyor ama sonuçta o da bir masaldı. Yine bir masal anlatısı ve yine bir holding.
Yine bir holding. Evet, evet, evet. Bu 5-6 yıl sonrasına tekabül ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi tam yanlış söylemiyorum.
Tekabül ediyor büyük ihtimalle.
Evet, doğru şimdi diyorsun.
Bu masal faslından devam edelim öyleyse. Bu işte gerçek hayatlardan, cesur vurgularla kaleme alınan bu eser nasıl bir yerde duruyor? Yani gerçek bir masal olabilir mi? Böyle bir hikaye.
Aslında burada bir kısmen bir senarist başarısı da var. Şöyle, hani ilk girerken de bahsettiğimiz gibi, senin de demin söylediğin gibi gerçek hayatlardan alıntılanan cesur vurgularla kaleme alınmış bir masal bu. Şimdi niye gerçek hayatlardan alınan masal? Şimdi ana karakterlerden başlayalım. Selim diye bir kişi var. Mehmet Aslan'ın canlandırdığı Selim Arhan ve onun eşi Esma Kozan var. Daha sonra Arhan oluyor tabii. O da Ahu Türkpence'nin canlandırdığı karakter. Şimdi Selim Arhan, Arhan Holding'in varisiydi. Daha birinci bölümde yönetim kurulu başkanı oldu. Hemen o burjuvazi hayatının en tepesinde bir yerden başladı. Esma ise ailenin hizmetkarlarının kızı. Babası ailenin limuzinin şoförü. Anne köşkteki mutfağın aşçı başısı. Onların kızı. Zaten bütün hikayede o ailenin çocuklarının birbirleriyle temasıyla başlıyor. Önce Esma, zaten 3 tane başrol var dizide. Selim Arhan, Esma Kozan ve Demir Arhan. Demir karakterinin de Ozan Güven canlandırıyor. Gazetecilerin evinin önüne gitmediği vakitler tabii o zaman. Evet, Ozan Güven canlandırıyor. Şimdi ilk önce bir Demir çocukluk aşkıydı. Sonra Demir'le olmadı, bir şeyler oldu falan. Bir Selim'le evlendi. Şimdi oradaki karakterlere baktığında Esma ve Esma'nın temsil ettiği ailesi, yani totali aslında Türkiye'deki hani işçi sınıfı, ezilenler. Selim karakteri ezen sınıfın en başında. Hani bir tam burjuvazi hayatının tepesinde bir holdingin yönetim kurulu başkanı. Ve Esma'nın aynen Esma öğrenciliğinin hemen akabinde orada staj yapıyor. Bir dönem orada çalışıyor vesaire. Yani baba şoför, anne orada. Yani Esma'nın hani o ablası Çiçek hariç ailesinin aslında bütün emeğinin verdikleri yer o Selim'in temsil ettiği yer. Yani Selim'lere hizmet ederken bir anda Selim'in eşi
Arhan
oluyor.
Ailesine.
Arhan ailesine hizmet ederken bir anda Arhan ailesinin gelini oluyor. Ya bu çok gerçek hayatlardan. Selim bir o kadar gerçek burjuvazi hayatının temsiliyeti. Esma ezilenlerin temsiliyeti. Evleniyorlar. Gerçek hayatlardan alınmış bir hikaye. Evleniyorlar. Ondan sonra zaten bu çelişkiyle bu ilişki yürür mü? Bu soru işaretiyle başlıyor. Akabinde hani realiteye bakıldığında vesaire olduğunda zaman zaman Selim Arhan karakteri...
Evleniyorlar dediğin bölümün dizinin son, başında mı gerçekleşiyor?
Başında gerçekleşiyor da sonra evlilik işte bu sınıfsal farklılıkların da getirdiği çelişkilerle, çatışmalarla birlikte çatırdamaya başlıyor. Ve dizinin sonuna doğru da 71. bölüme doğru da en son hani ayrıldılar mı, birleşecekler mi diye böyle bir sonla bitiriliyor dizi. Ya o tamamıyla Esma ile aslında Selim'in çatışması sınıf çatışmasına tekabül eden bir yerde. Ya bir karı koca arasındaki hikaye ama geldikleri sınıfın durmadan evliliklerine problem olduğu bir noktada. O yüzden gerçek hayattan kaleme alınmış diyoruz.
Ki şu da var anladığım kadarıyla. Yani ben dizi izleyeli epey oldu. İşte çocukluğumda izlemiştim ve geçen birkaç hafta önce de denk geldiğimde izledim fırsat bulunca. Klasik bir sermayedar refleksi olarak Selim Arhan'ın tüm dizi boyunca o sınıf gerilimini, sınıf çatışmasını azaltan işte o arada bir şeyi çatışmayı dindirmeye dönük bir tavrı var anladığım kadarıyla.
Evet, evet.
Dizi boyunca.
Evet.
Yani sanıyorum evlilikleri süresince de böyle bir tavrı tutumu söz konusu oluyor. Ya da olmuyor mu ki bu çatışma daha da derinleşiyor?
Ya orada şöyle bir şey var Kaan. Öncelikle dediğin doğru. Sermaye sınıfını temsil eden biri, burjuvazi hayatını temsil eden biri Selim Arhan. En ufak bir problemleri olduğunda en üst düzeyden atıyorum bakanları arıyorlar. Babası direkt valiyle konuşabiliyor vesaire falan. Yani evet tam temsil ediyor. Hani hayat alışkanlıkları vesairesi onun temsiliyetinde. Ama şunun çelişkisini de yaşayan bir insan Selim. Mesela ailesi çok sert giderken çalışanlarına. O bir noktada bunlar, onlar da insan, hani biz zenginiz diye onlardan çok farkımız olmamalı.
Kastettiğim buydu aslında.
Evet evet, hani bunun refleksini veriyor. Hani orada mesela ben daha çok hani burjuvazinin tepesinde olsa o lüks şaşalı hayatların içinde aslında insanlığına yabancılaşan insanın kendi iç çatışmasını, kendi iç çelişkisini görüyorum Selim karakterinde. Dizi boyunca bence de yaptığı bu. Zaten gerçek hayatlardan alıntı dediğim, gerçek hayatlardan yola çıkıyor dediğimiz yer de buradan başlıyor. Ama masal kısmı da oradan başlıyor. Şöyle ki hani gerçek hayatta bir sermayedar bu kadar iyi olur mu? Yani dizideki bütün karakterler eninde sonunda hep iyiye bağlıyor mesela. İşte o yüzden masal. Bir o kadar da masal. Yani dizi o yüzden yani, karakterler hakkında tam bir noktaya vardırmıyor. Hep bir yere kadar geri getiriyor, orada bırakıyor ama. Geri kalanı hep seyirciye bırakıyor. O yüzden de gerçekten bir senarist başarısı. O noktada da takdir etmek lazım. Neşe Şen ve Gaye Boralıoğlu'nu gerçekten evet. İkisi de çok değerli.
Gaye Boralıoğlu gerçekten. Evet.
Takdir etmek lazım. Yani
cesur, hep... cesur vurgulardan evet. Devam edecek olursak Atan.
Evet.
Şey hatırlıyorum ben. İlk bu anlamda belki diziler içerisinde de özel bir yere sahip olmasının nedenlerinden biri olarak bir İstanbul Masalı'nın açık kimlikli bir eşcinseli gördük.
Evet.
De.
Evet.
Emre Karayel'in canlandırdığı Zekeriya.
Zekeriya karakteri.
Aynı zamanda Selim Arhan'ın da en yakın arkadaşı yanılmıyorsam.
En yakın arkadaşı ve o şirket düzeninde de en önemli yöneticilerden de bir tanesi.
Bu cesur vurguyu da değerlendirmek isterim. Yani hem dönemin koşullarıyla, toplumsal koşullarıyla, belki Avrupa Birliği uyum süreçleriyle birlikte de değerlendirdiğimizde cesur bir çıkış. Yani bugün 2020 yılında
evet,
bir Netflix yapımında eşcinsel bir karakterin sansürlendiği iddiası dolaşıyor ortalıkta. Bilmiyorum gerçeklik payı nedir. Ama böyleyse de şaşırmam. Türkiye'nin koşullarında ki zaten Diyanet'in açıklaması, işte baroların buna karşı tutumu vesaire, hani bizim de mesleki konumumuz sebebiyle de içerisinde olduğumuz bir tartışma bu seninle.
Evet bugün.
Hani evet. Tüm bunları değerlendirdiğimizde 2003 yılında açık kimlikli bir eşcinselin ana karakterlerden biri olduğu bir dizinin varlığı zaten başlı başına çok değerli. Evet. O karakter nasıl işleniyor, nasıl anlatılmış bu hikaye, onu bize anlatır mısın?
Ya öncelikle çok iyi bir yerden kurulmuş. Zekeriya'nın eşcinsel olduğunun farkına yanlış hatırlamıyorsam 15. bölümlerde bölüme tekabül ediyor. O zaman varılıyor. O zamana kadar Zekeriya ile alakalı şöyle işlenen bir şey var. Dizideki en olumlu, en enerjisi yüksek ve dostluk, gerçek anlamda dostluk. Hani iş ilişkisinin dışında kurulan, şey dışında kurulan, gerçek anlamda dostluğun donelerini veren çok güzel bir karakter Zekeriya. Hani fazlasıyla
eğlenceli bir karakter.
Eğlenceli bir karakter kesinlikle ve dostluğu da çok değerli ve çok güzel. Ben gerçekten dostluğunu çok takdir etmiştim Zekeriya'nın. Özellikle Selim'le olan ilişkilerinde ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde. Ve o 15
şey çok zordur yani, asimetrik bir ilişkinin olduğu yerde, yani patron evet. işçi ilişkisi evet. vesairenin evet. olduğu yerde öyle bir hiyerarşik olmayan bir ilişki kurmak, evet. dostluk ilişkisi kurmak zaten başlı başına çok zor bir şeydir.
Evet.
O yönüyle de anladığım kadarıyla çok değerli.
Değerli bir şey. Evet, onu da gösteriyordu. Zaten şey var. Gerçek hayatlardan alıntısı, evet. Patron işçisi arasında hani arkadaşlık ilişkisi olabilir. Ama bir o kadar da masal yanı işte bu, oradan hani o holdingden dışarıya çıktıklarında Maria'nın barında yani sabaha kadar içebilen iki tane de dost var aynı zamanda. Zekeriya bahsettiğim özelliklere sahip bir karakterken Selim mesela onun eşcinsel olduğunu öğreniyor ve ilk başta kabullenemiyor bunu. Toplum gibi tepki veriyor. Zekeriya da bir istifa mektubu bırakıyor. O istifa mektubunda da hani şöyle diyor, hani sen benim dostumdun. Bugün bir eşcinsel yazarın, eşcinsel bir tiyatrocunun eserlerini çok rahat izlerken, dinlerken dostun olan beni kabullenemedin. Yani içinde yaşadığımız toplumdan farklı bir tepki beklerdim senden. Ama sen de onlar gibisin. Açıkçası kırıldım ve bu kırgınlıkla daha burada çalışamam diye bir mektup bırakıyordu. Orada aslında yani LGBT bireylerin en sade ama en net insani talepliydi o istifa mektubu bence. O yüzden senaristleri o noktada bir kez daha takdir etmek lazım. Selim sonradan tabii dostluğun kıymetini bildi. Evet dedi, eşcinsel olabilir. Ne var ki bunda dedi. O benim dostum dedi ve lütfen işine geri dön dedi. Ve Zekeriya ile dostlukları devam etti. O noktada gerçekten senaristlerin.
Peki bir şey merak ediyorum. Orada bir sermayedar olarak Selim Arhan'ın şirketinin Zekeriya karakterine ihtiyaç duymasıyla bir ilişkisi olabilir mi?
Ya
Gelin çağırsın.
o da var. O da var da
Var
ama
mı?
ilerleyen zamanlarda Selim, ya eminim ki şunu görmüştür. Hani Esma ile olan evlenmesi. Esma ile evlenmeden önce Esma ile tesadüfen Roma'da karşılaşmasına sebep olan karakter de Zekeriya. Aslında Zekeriya Selim'in hayatında iç sesi. Kendi duygularının dinlemesini. O toplumun ona yüklediği sıfatları bırak. Çünkü Zekeriya zaten kendi kimliği için mücadele eden ve bu toplumda gerçekten yer almış bir karakter. Güçlü bir karakter. O noktada da gerçekten bize şunu gösterdi bence izleyiciye. LGBT'yi insanlar var ve bizim arkadaşlarımız insanlar ve bu toplumdalar ve bu gerçeği kabullenin diyor. Çok yani tamamıyla bunu söylüyor. Gerçekten o noktada takdir etmek lazım senaristleri. Ve Zekeriya
Güzel bir başlangıç diyebiliriz yani.
kesinlikle, kesinlikle. Ve Zekeriya sen söyle. Dizide duygularına en rahat o holding yönetim katında olmasına rağmen hepsi o işte plaza yaşamının getirdiği çelişkiler vesaire kendine yabancılaşmış insanların arasında kendine yabancılaşmamış en insan kalmış insanlardan bir tanesi. Ve Selim de eminim ki onun da dostluğunu
Bu
almamıştır eminim
karakterler.
ki. Ve ona eşcinsel olduğunu öğrendiğinde yaptığı şeyden de eminim ki pişman olmuştur diye düşünüyorum açıkçası.
Anladım. Ben tabii böyle işin içerisinde sermayedarlar olunca mutlaka
Evet.
şüpheyle yaklaşıyorum
Ama ilk başta
dostluk
tabii geri dön
meselesine
demesinin sebebi
de.
Zekeriya'nın verdiği danışmanlık hizmetini o an o koca holdingde verebilecek kimse yok. Tabii ki onun da etkisi var. Hani
Başka
çok
birinin
iyi
olmaması.
yani o olmamasının da etkisi var. Patron gene patron yani orada da. Ama ilerleyen zamanlarda dediğim gibi Zekeriya'nın dostluğunu kıymetini anlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü o beyaz yakalı ego savaşlarının içerisinde, ego savaşına girmeden, kendine yabancılaşmayan, kendi duygularına tercüman olan tek insan Zekeriya'ydı ki zaten kendi kimliği için mücadele veren, kendi kimliğinin duygularına tercüman olan bir insandan da böyle bir şey beklenir zaten. Yani gerçekten
Bir
insan.
de şeyi de hatırlıyorum ben. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum. Hatta yanlışsam düzelt ama bir holdingi elinde tutmak için de verdiği bir mücadele vardı Selim Arhan'ın. Orada bir akrabaları mı vardı?
Evet,
Yanılmıyorsam
evet.
kuzeni mi
Ya
bir şey vardı?
aslında iktidar savaşı. Yani bu
Ona karşı tabii içerideki o iktidar savaşında müthiş bir müttefik yani şey aynı
kesinlikle,
zamanda Zekeriya. Hem
kesinlikle, kesinlikle.
şeye hakim olması sebebiyle hem de sadakati, o dostluğu
Sadece dostluğu
sebebiyle
sebebiyle de.
zaten çok dışarıda bırakılabilir bir karakter değil yani Selim Arhan'ın
Evet.
hayatı için
Ya
o yönden.
senaristleri işte bu noktada da takdir etmek lazım. Yani o gerçekliği bu kadar yakınımızda olduğunu gösterdikleri için o noktada cesur vurgulu diyoruz. Ya bugün 2020
Anladım.
şartlarında onu bir dizide kim kolayca işleyebilir bilmiyorum ama o dönem gerçekten işlemişler bunu ve yerleştirmişler ve çok güzel, gerçekten çok güzel. Emre Karayel de
Peki
hatta
şey var mıydı Atan?
ha dinliyorum.
Emre Karayel'le tabii ayrı bir şey açmak lazım. Orada parantez açmak lazım ama biz birlikte olduğu herhangi bir erkek falan gördük mü dizide? Ben hiç hatırlamıyorum
Onu
da.
göremedik. Yani Zekeriya'yı bir şirkette gördük. Bir bölümde yanlış hatırlamıyorsam evindeydi. Ama ya o dönemin şartlarına göre hani bunu bile burnumuzun dibinde böyle bir gerçek var. Ey halkım diyebilmek de bence güzel bir başarıydı. Hani o noktada bu hali bile takdire şayan diye düşünüyorum. Keşke görseydik tabii. Keşke
O
görseydik.
yüzden diyorum güzel bir başlangıç diye evet.
Evet, o keşke görseydik de onu görmedik tabii.
Yani bir de şeyi düşünürsek ATV'de yayınlanıyordu tabii
Evet
bizim de
evet evet
ATV
o dönem o dönem
şu
ama
anki gibi
o dönem tabii
bir
o bu
kanalda değildi.
şey savaşlarından bilmiyorum ATV el değiştirmiş miydi değiştirmemiş miydi de o dönemde tek hani bu
Yok yok değildi.
LGBT mevzusuna vurgu yapmıyor. Orada mesela başlı başına zaten hani bir sınıf çelişkisinin bütün çatışmalarını vurgulaması hani o zaten bir cesur vurguyken bir kimyasal silah mevzusu tartışması var. Selim'in de zaten kendini insanlıktan uzaklaştığını hissettiği en önemli noktalardan bir tanesi. Sadece babası Ömer Arhan işte Çetin Tekin Doğru'nun canlandırdığı karakter. Hani holdingi ayakta tutabilmek için ne gerekiyorsa yapmak mübah zihniyetiyle zamanında kimyasal silah satmaya, kimyasal silah üretilmesi için kimya malzemesi satmaya, benzin istasyonlarına kaçak yoldan solvent satmaya, yani böyle şeylere niyet etmiş bir insan. Yani var olsun ki şey, holding. Başka hiçbir şey. İnsanca.
Holding.
Bilmem ne, önemli değil. Ama Selim bunun çelişkisini yaşayan biri mesela. Hani bugün Halepçe'de katledilen, Kafkasya'da kimyasal silahla öldürülen insanları düşündükçe ben bu işe onay vermiyorum baba deyip babasına karşı çıkmış mesela. Orada da işte kendine yabancılaşan, hani burjuvazinin tepesindeyim ama insanlıktan uzaklaşıyorum çığlığını görüyorsun bir anlamda. Ya aslında o burjuvazi sınıfın, o sermaye sınıfından yer alan insanların kendi iç çelişkisinin, iç çatışmasına çok güzel bir örnekti. Hani biz niye satıyoruz bu kimyasal silah diye. Babası şey demişti. Bu köşkün dışında müştemilatta bizim hizmetkarlarımız yaşıyor. Siz kolejere gittiniz. Bugün orada başkalarına hizmet ediyor değil de size hizmet ediliyorsa bu benim o zamanki aldığım karar sayesinde diyordu Ömer Arhan babası. Orada da Selim demişti ki orada insanlar ama emeğiyle mutlu. Emeğiyle mutlu ve biz acaba bugün de yaptığımız işte birilerini öldürdük mü diye düşünmüyorlar. Vicdanları rahat baba demişti. Bu işte en top, en şey çatışmasıydı yani. O noktada da bak, bu noktada ciddi anlamda cesur vurguları vardı bizim o döneme göre. Bu dönemde kıyıslandığında ciddi anlamda cesur vurguları.
Dediğim vurgu şeyi anımsattı bana, bu anlattığın hikaye. Orada insanlar emekleriyle mutlu vesaire.
Evet.
bir parça mı izlemiştim hatırlamıyorum ya da izlediğim bölümden herhalde. Selim Arhan uyku problemi çekiyor bir süre boyunca. Ve uyuyamıyor evde işte vesaire. Nedenlerini hatırlamıyorum. Hatırlamamakla birlikte söylüyorum. Ama o müştemilatta uyuyakalıyor gittiğinde. Huzur içerisinde böyle. O evdeki o mutluluktan dolayı uyuyor ve sofra kuruluyor orada. Onlar yemek yiyorlar. Onu uyandırmıyorlar rahatsız olmasın diye. Sessiz sedasız yiyorlar falan. Bana hep şey düşüncesi aklıma geliyor o anlarda. Bu klasik işte düşük bütçeli hayatlarda da işte mutlu olunabilir. Hatta onlar bizden daha mutlu. Bakın bizim çok paramız var ama evimizin içerisinde huzur yok. Vesaire gibi bir çıktısı oluyor bu şeyin, anlatıların. Çünkü hatırladığım kadarıyla Ömer ve Behiye çifti mutlu bir çift değil.
Evet.
Ev içerisinde sürekli çocukların hayatlarına müdahale ettikleri, sürekli karıştıkları, rahat bırakmadıkları, bir araya gelemedikleri oturup o anlamda birçok şeyi paylaşamadıkları bir aile anlatısı var. Diğer tarafta ise işte tüm kararların daha geniş katılımlı alındığı, çocuklarının hayatlarına müdahale etmeyen bir aile. Onlara belki de verebildikleri en büyük şeyin özgürlük olduğu bir aile var bir tarafta. Ama bu maddi şeyin, tüm bu farkı olumlamakla birlikte ben de bir yerde izleyici de ya bak işte onların paraları var ama onlar da mutlu değiller. Ya biz şükredelim gibi bir çıktıya vardığını düşünüyorum. İzleyicide böyle bir şey uyandırdığını düşünüyorum. Ne dersin bununla ilgili?
Şimdi bu noktada kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum.
Yani bir yoksulluk olumlaması vardır ya şeyde. Özellikle Twitter'da da bir ara çok popülerdi. Şimdi böyle bir şey hizmet ediyor olabilir mi? Ne düşünüyorsun?
Olayı ben şuradan kuruyorum. Şöyle kuruyorum. Diyorum ya her şey iyilik üstüne kurulur mu? Hani bu kadar iyilik üstüne, o yüzden masal. Öncelikle masal olduğunu altını çizerek başlıyorum. Orada yalnız şöyle bir vurgu var Kaan. Bak bu çok önemli. Şimdi sözde efendileri aile, Arhan ailesinin çocukları, iki çocuğu da hem Selim hem Demir kendi hayatlarıyla alakalı karar alma mekanizmalarında hep annesiyle babası olmuş ve onların tercihleri doğrultusunda hayatlar yaşayan insanlar. Hoş Demir biraz daha işte hoppa bitip vesaire bitip o da niye kendine dayatılan o holding hayatı, zengin yaşamı reddediyor. Ne yapıyor? Kendini gidiyor yarışlara vuruyor. En fazla kaçabildiği yer orası. Araba yarışçısı. Ve bu hayatta gerçekten ürettiği bir şey var. Araba tamir etmeye bayılıyor Demir. Yani Ozan Güven. Bayılıyor gerçekten. En fazla kaçabildiği alan orası. Ama Kozan ailesine, Esma'ya baktığımızda, Esma'nın ailesine baktığımızda, işte Çiçek, Esma ve küçük İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı karakter Ozan. üçüne baktığımızda, üçü de kendi hayatlarıyla alakalı kendi kararlarını alıp kendi tercihlerinin peşinde koşan karakterler. Şimdi bu noktada şuna çıkıyor olay. Mülkiyet derdi olmayınca bireysel özgürlüğünün, kendi tercih ettiğin hayatı yaşamanın kolaylaştığını, ama bir noktadan sonra kontrol etmen gereken birçok mülkiyetin olduğunda evin içindeki insanların da mülkiyetleştiğini ve eşya gibi gittiği yöne müdahale etme ihtiyacı doğduğunu hissediyorsun. Aynen. Selim'in o rahatlığı aynen oradaydı. Aynen. Şimdi hani hep derler ya, işçilerin kaybedecek şeyleri yok prangalarından başka diye. Kozan ailesi, Suzan ve Cemal Kozan, Altan erkekliğiyle Vahide Gördüm'ün canlandırdığı anne ve baba ve çocuklardan oluşan çekirdek bir aile, emekçi bir aile. Ama bir mülkiyet dertleri olmadığı için çocukların hiçbiri en basit üniversite tercihlerinde bile kendi tercih ettikleri yerlere gitmişler ve kendi tercih ettikleri hayatı yaşıyorlar. Bak, bu çok önemli. Ama tersten baktığında ailenin büyük çocuğu Selim Arhan hep Arhan Holding'in başına geçirilecek bir çocuk olarak yetiştirilmiş ve çocukluğunu yaşayamamış bir karakter. Ve sürekli duygu iniş çıkışlarında hep bundan dert yanan bir karakter. Ya aslında
vurgu saray çevresi böyle olur ama.
Evet, saray çevresi kesinlikle böyle olur.
Kesnadeysen yani bu şimdi, hayatı yaşamak zorunda.
Yani senaristlerin vurgu yaptığı nokta burası. Rahatlık da daha özgür olan, daha insancı olan, kendine yabancılaşmayan yer neresi? Köşkün olduğu yer mi, yoksa o köşkün aynı bahçesindeki müştemilattaki işçi evi mi? Ya burada çok büyük bir çelişkiyi ortaya koyuyor. O Selim'in dediğin gibi rahatlaması. Çünkü Selim orada o evde lüksün içinde, o sermaye şirketinin başında, holdingin başında, ama kendisi olamayan bir insan, kendine yabancılaşmış bir insan ve önemlisi saygı duymuyor o hayata. Başında olduğu holding kimyasal silah üretilmesi için kimyasal madde üreten bir şirket. Ya yani insanlığa gıdım faydası. Ama bir baktığında müştemilattaki o huzurla uyuduğu evde başkasının hakkına göz diken bir şey yok. Emeğinden başka variyeti olan insanlar değiller. Emeğiyle var olmuş insanlar. Selim'in orada yakaladığı o özgürlük aslında. O yüzden orada uyuyor. Orada vurgulanan yani şey bence oydu.
Sen o orada bir çatışmanın anlatıldığını,
kesinlikle kesinlikle. Çünkü evet, mülkiyet o kadar mülkiyet işte Arhan Köşkü'ndeki o tartışma, holdinge göre işte medyaya şöyle poz vermemiz lazım gibi, o burjuvazi hayatının getirdiği şey de insanların da aslında bir noktada eşyalaştığını görüyoruz. Yani aslında
şeyleştiği değil mi?
Şey, kesinlikle çok doğru söyledin. Şeyleştiğini görüyoruz. Zaten dizinin temel çelişkisinin de ben bu olduğunu düşünüyorum. Bir aşk hikayesinden ziyade yani şunun sorulmasını lazım. Hani burjuvazi patronla işçi birbirine aşık olur mu aslında? Esma ile Selim değil orada. Hani bu kadar iyi olur mu? İşte masal kısmı da totale baktığında burada oluyor. Çünkü bütün karakterler çok olumlanmış. Böyle oluyor.
Vallahi çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Ekleyecek
bir şey varsa. Ekleyecek bir şey yok. De. Sadece son olarak şunu da söyleyeyim. İnsanlar, sayın dinleyenler bunu dinlerken akıllarında şöyle bir şey gelebilir. Hani niye İstanbul masalı? Hani durduk yere nostalji yaptık, niye dinledik diye. Hangi ihtiyaçtan doğdu? Onu da belirtelim de hani daha bir oturur bugünlerde niye izleyelim İstanbul masalını derken. Şöyle bir şey. Betona boğulduğumuz bugünlerde biliyorsun ben Şişhane'de oturuyorum. Galata Kulesi'ne, işte Karaköy'e, Haliç'e yakın bir yerde.
Haliç manzaralı bir ev.
Evet, doğru. Şimdi oraya baktığımda İstanbul'un çok betonlaştığını hissettim gerçekten. Ve İstanbul aslında ne? İstanbul'un hüviyeti, süliyeti neydi? Unuttum ben. O yüzden nostaljiye merak saldım. Ama bu pandemi öncesinde de özlemini duyduğum bir şeydi. Yani bu pandemiden gelmiş bir şey değil. Şimdi eve de tıkılınca, işte bu boşta da bir vakit kalınca dedik bir İstanbul'un ne olur? Adından belli bir İstanbul masalı olur. Onu izledik. O ihtiyaçtan oldu. Akabinde bu çıkarımları yapabileceğim bir diziymiş. Bunun farkına vardık. İstanbul'la alakalı şunu da söyleyeyim. Dizinin adı Bir İstanbul Masalı Yakan son olarak. İstanbul'u çok güzel işlemişler. Hani İstanbul masalıysa bu kadar olur dedirtiyorlar. Seçilen sokaklar, çekilen yerler, o Taksim'in, Karaköy'ün, Bankalar Caddesi'nin, Bebek Salkalata. Sahili, Salt Galata'nın olduğu yerler, Taksim'i özellikle ilim ilim işlemişler. Daha sonra işte o birkaç tane kiraya çıkılan durumlar oldu çocukların. Onların o apartman dairelerinin seçildiği sokaklar. Hani santim santim gerçekten burası İstanbul dedirten, İstanbul'u da bir anda görsel olarak da İstanbul'u da ayrıyetten anlatan bir yapımdı. O noktada da gerçekten o mekan seçimi ve mekanı işleme konusunda da gerçekten başarılı bir diziydi. O noktada da takdir etmek lazım. Son olarak da bunu söyleyeceğim.
Yani sırf dediğin gibi sırf İstanbul'un sokaklarını izlemek için izlenir diyorsun.
Kesinlikle İstanbul'un tarihi yerlerini, İstanbul'un gerçek süliyetini yansıtan yerleri, mekanlarını görmek için bile izlenir.
Biz de şimdi dinleyenler belki anımsarlar. Sinem'le falan filan öyle yapıyoruz. Yani İstanbul'un sokaklarına dair programlar yapıyoruz. Belki bilmiyorum Sinem'le bir İstanbul masalı izleyeyim. Oradan bir rota falan da çıkartabiliriz. Bizim de aklımızda bulunsun.
Sayende evet.
Böyle bir
kesinlikle şey yap onu mutlaka yapın. Onu mutlaka yapın. Öncelikle bir tavsiye olarak vereyim. Yani. Belki birlikte yaparız aynen. Belki ne bileyim Sinem de diziyi izlerse belki o da başka yerler bulur. O da başka bir programın konusu olur diyelim.
Oldu. Evet. Ben de şöyle bir eklemeyle kapatayım programı. Bizde de bir İstanbul masalı evde çok şeydi o dönem izlerken çok popüler bir diziydi. Çok yakinen takip ettik diziyi. Hatta kardeşim işte 2005 Aralık doğumlu.
Evet.
Kardeşimin adını annem Arhan koymak istiyordu.
Hadi evde ya.
Bayağı bu yönde bir konsensüs oluşmuş.
Gerçekten mi?
Selim Arhan, evet Arhan ailesinden etkilenip. İşte Kaan Arhan, hani kafiyeli de.
Kafiyeli de evet.
Kaan Arhan falan. Aynen böyle bir şey vardı. Evde konsensüs vardı. Sonra Efe'de karar kıldık.
Efe'de karar
kıldık. Benim burada bir miktar dahlim olmuş olabilir.
Anladım. Ya şimdi tabii iyi mi yaptın?
Yoktu mesela o dönem Arhan dedi.
Yani iyi mi yapmışsın, kötü mü yapmışsın şu an tam bilemedim. Kaan da şey, özellikle Selim Arhan'la alakalı yorumları okuduğumda şey var, böyle bir ideal, karizmatik, yakışıklı, zengin.
Tabii. Yani çok uzun yıllar Mehmet Aslan Tuzsuf Selim Arhan'ın ekmeğini yedi yani. En güvenilir erkek şeylerinde, listelerinde falan birinci çıkıyordu.
Evet, öyle bir şeyi hatırlıyorum. Zaten yanlış hatırlamıyorsam. Hanımın çiftliğine kadar bir İstanbul masalıyla hanımın çiftliği çok arası çok boşluk. Yani 2009'a kadar bir 4-5 yıl herhangi bir yapımda yer almıyor. Şeyde dediğin doğru, o noktada o da bayağı bir pik yapmıştı. Tek o değil tabii.
Gerçi şöyle yani ben Mehmet Aslan tığı büyüktür. Selim Arhan ne diyorsun bilmiyorum.
Ya kesinlikle öyle. Ben ona da çok kısaca değineyim. Bu arada dizideki canlandırdığı karakterlerin dışında Çetin Tekindor, Arsen Gürzap, Altan Erkekli, Vahide Gördüm, Ozan Güven, Mehmet Aslan, yani gerçekten de karakterli sanatçılar. Özel dizilerin, oynadığı dizilerin dışında karakterli sanatçılar. Hani onları da bir araya getirmek de gerçekten diziye ayrı bir kalite katıyor. Oyunculuk performanslarını gerçekten es geçmemek lazım. Yani diziyi güzelleştiren noktalardan bir tanesi de o. Hani bir ressamın tablosunda bir objeyi çıkarttığında bütün tablo aşağı gider. Hani resmin bir anlamı kalmaz ya. Yani öyle ince işlenmiş karakterlerdi. Oyunculuk performanslarıyla öyle ruh verdiler. Yani hepsini de gerçekten takdir etmek lazım. Gerçekten çok çok başarılıydı o noktada. Oyuncu seçimi.
Peki Atan, biz devam edersek kapatamayız programı.
Evet, evet.
Burada
burada bırakalım.
Keselim diyorum.
Evet.
Aynen. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten ağzına sağlık. Bayağı derinlikli bir İstanbul masalı okuması yapmış olduk birlikte. Ben de çok keyif aldım. Kuluçka Podcast'in bu bölümünde Atan Yılmazer'le birlikte bir İstanbul masalını konuştuk. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Kuluçka Podcast yayında. İletişim için @kuluçkapod. We'll be right back.
teyiz.com sitesiyle istediğimiz milletvekiline ulaşabilir, öneri sunabilir, meclis gündemini takip edebilir, kampanya başlatabilir, yasamanın bir parçası olabiliriz. Artık sesimiz mecliste.